Aa çok kutladık ya.
Vallahi ya, ortalığın anasını ağlattık, her tarafı pislettik. Allah'tan belediye temizler. CHP belediyesi temizler Allah'tan.
Yalnız bak suyumun içine konfeti düştü.
Soyumun içine. Bu laiklik de bu değil yani.
Bu devirde kimse şah değil, padişah değil.
Padişah değil, kimse sultan değil. Onu da söyleyelim yani, biz de boş bir program değiliz. Yine verdik veriştirdik.
Biz demokrasinin bekçisi gibiyiz fazla merakta. Senle ben.
Vallahi ne yapacağız böyle bilmiyorum.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim niye sarı basın kartımız yok?
Harbiden ya, basın, biz basın değil miyiz? Biz verip veriştiriyoruz. Demagoji, manipülasyon, provokasyon, her şeyi yapıyoruz. Biz daha basın olarak ne yapalım ya?
Gerçekleri üstünden anlama ve yorumlama.
Bizde bunlar yok mu Çağla? Birisi diyebilir mi? Üstünden anlamıyorsunuz.
Twitter'daki bütün aktrollerin.
Hepsinin.
Bu seçimde sarı basın kartı vardı.
Ya, bizde yok ama yani.
Bizde yok sarı basın kartı.
Basın. Bize de basın kartı yani.
Bir canım. Bir söyleyeceğim, homofobik oldu
homofobik
biraz.
Homofobik olmadık ya.
Evet.
Basın, bize de basın kartı verin.
Dün 31 Mart'tı, yerel seçimler yaşandı.
Bugün 1 Nisan, şaka günü, onu bile konuşamıyoruz demişler.
Evet, kırmızı dalga bütün ülkeyi silip süpürdü resmen.
Şu kadının haline bakın ya. Şu
kızıl şerbetinde alev gibi giyindim resmen.
Ama ben sana bir şey
söyleyeyim. İçimdeki seküler şahlandı.
İçimdeki sekülleri gerçekten kızılcık şerbetinde bir kastın var şu anda Çağla'ya.
Evet. Net. Bu benim seçim kombinim.
Seçim kombini çok iyi olmuş bu arada, çok iyi olmuş.
Evet, kıyafetim kırmızı dalgayı temsil ediyor. Aksesuarlar birlik ve beraberlik.
TKP olabilir.
Niye?
Zincirlerimizden kaybedecek başka hiçbir şeyimiz yok diyor solcular.
Ha yok, öyle düşünmedim, hani bir araya gelelim.
Ha, birlik ve beraberlik gibi.
Botlarımı görmüyorsunuz ama botlarım da İstiklal Savaşı ruhunu yansıtıyor
İstiklal
sanki.
İstiklal Savaşı ruhunu da yansıtıyor evet. Ben
botlar.
Kombinini müthiş seçmişsin. Seçim sonrası günde bu kadar iyi bir kombin yapılabilir.
Evet. Kendisine seçim kombiniyle isim yapmış insanlar var.
Kim o?
Evet, mesela şarkıcı Hatice.
Ben yaptığı işlerle ilgileniyorum Hatice'nin. Siyasi görüşünde ilgilenmiyorum.
Siyasi görüş değil. Siyasi görüşünü belirtmiyor.
Anlıyorum ama seçim kombininden ben onu.
Sen seçim kombininden vereceği oyu anlıyor musun?
Tabii ki.
Bak mesela ekranlara Hatice Hanım'ın bu seçimlerdeki kombinini koyalım.
Tamam. Hatice Hanım.
Son derece şık ve köpeğiyle gitmiş oy kullanmaya.
Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'na vermiş.
Hı hı.
Belediye meclis üyesi AK Parti.
Aha, muhtar da kime bastı?
Muhtar hangisiydi ya deyip köpeğiyle. Kadın adayı varsa ona basayım demiş.
Muhtar da pilates hocasına basmış.
Tabii.
Yani sandığa köpeğiyle giden herkes.
Valla sandığa köpeğiyle gidiyor.
CHP'yi mi verdi demek oluyor?
Valla sandığıyla köpeğiyle giden insan da dönüp bir kendine bakacak.
Bu arada arkadaşımız Utku Ergin'in de storylerinde gördüm, o da köpekle gitmiş. Ama acaba Utku olarak mı gitti yoksa?
Utku boğuşmak olarak gitmiştir.
Tutkun boğuşmak olarak.
Utku Ergin olarak onu tanımıyorlar. O şeyi kameralara selam vermesi Tutkun boğuşmak olması gerekiyor.
Çünkü Tutkun boğuşmakla Utku farklı adayları da vermiş olabilir.
Tabii bir gece tartışmış olabilir.
Tutkun daha deme vermiş olabilir. Utku daha CHP'li olabilir. Bu seçimin en önemli kombinlerinden bir tanesi Serenay Sarıkaya'nın.
Adana Demirspor kombini. Buraya verelim arkadaşlar ona. Bir forma bir insana bu kadar yakışır mı?
Kendisi Adanalı mı?
Adanalı dizisinde oynuyordu.
Yoksa Yavuz Günal'la mı çıkmaya başladılar?
Yok canım, Yavuz Günal. Ali Congun'la çıkıyor şu an. Ali'nin de takipçisine bakıyorum. 200 bin lira falan vurdu.
Hadi canım.
Serenay Sarıkaya'yla çıkmaması için hiçbir sebep göremiyorum yani.
Yine iddialı bir seçim kombini Adana'dan geldi. Adanalı Kral.
Evet ya, gördüm onu. Adana Kralı diye tanınan isim.
Hüseyin Şen. Kral kombiniyle gitmiş.
Seçime gitmeseydi yani. Seçime uygun bir kombin değil o.
Yani monarşiye inanan bir insansan niye seçime gidiyorsun?
Sen seçimle gelecek birine benziyor musun?
Kendisinin kombini Hasan Mezarcı'nın kombinine çok benziyordu.
Evet, pişti oldular. Onu Twitter'da herkes paylaştı.
Sandıkta pişti mi oldular?
Evet. Mesih'le pişti olmak da hiç hoş olmasa gerek.
Bugün haritayı gördün mü, seçim haritasını?
Kıpkırmızıydı yahu.
Vallahi ya.
Ben bu kadar da kırmızı bir seçim haritası görmedim vallahi.
Sanki köy enstitüleri hiç kapatılmamış gibiydi.
Acaba gizli gizli açtılar mı birileri? Korsan köy enstitüsü mü açıldı bir yerlerde? Bu onu gösteriyor.
Korsan köy enstitüsü mü olur ya?
Eskiden kaçak Kur'an kursları vardı ya. Şimdi kaçak köy enstitüleri başladı.
Öyle bir şey mi oldu acaba bizim haberimiz?
Valla olabilir.
Yani sabah kalktım ve üzüldüğüm şeyi söylüyorum sana. Fatih'i CHP alamamış.
Ve takip ettin sen. Fatih önemliydi senin için.
Çünkü yani eski yarımada tarihi,
evet, tarihi yarımada
bölge yani önemli. Orada kültür mirasını korumak falan.
Ama Üsküdar'ı aldı.
Üsküdar'a çok sevindim. Üsküdar ama Fatih'e üzüldüm. Üzüldüğüm şeye bak.
Çağla Hanım, ne bu lüks ya. Ne bu lüks ya. Sen hemen şımarmışsın ya.
Ya düşünemiyorsun bak, Adıyaman, Elbistan CHP'li belediye seçti. İşte dedim, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden tanıdığımız Anadolu.
Bundan sonra her şey çok güzel olacak.
İlk iş tekke ve zaviyeleri kapamak. İkinci iş şey, Rakenkok muydu ne?
Rakenkok geri gelecek. Barış Arak ve Rakenkok geri gelecek arkadaşlar.
Afyon'da Koçeli'de düzenlenmezse ilk iş yarın. Vallahi hakkımı helal etmiyorum.
Vallahi hakkımızı arayacağız artık. Hakkımızı aramaya uygun bir müsait var. Lütfen bir zemin var şu anda.
Bu arada geçen bölüm biz siyaset konuşmayı sevmiyoruz.
Evet demiştik. İşin bize gelince konuşuyormuşuz.
Demek ki kaybetmekten dolayı.
Kaybedince konuşulmuyor çok fazla.
Konuşmayı sevmiyorum.
Kaybedince ne konuşacağım, bana ne ya? Kazanınca. Dün Twitter'a böyle baktım.
Süleyman Soylu gibi çıkıp balkonda şey yapsaydın.
Paralar bize geldi. Belediyede bir sürü stand-up show yapacağım. Müze Gazhane'ye geldi. Böyle komedyen mi olur, seviniyormuş sonuçlara. Belediye tesislerinde şovlar gelsin.
5 sene daha yalakalık yapabileceksin Ekrem İmamoğlu'na.
Tabii ki. Yalakalık yapacağım, gelecek şovlar.
İnsan hemen alışıyor yalakalığa, fark ettin
mi? Tabii canım.
Bir iki Buket Aydın videosu izlersin biraz.
Ahmet Hakan, Buket Aydın.
Evet.
Onlar da ama o seviyede yapamam. O biraz abartı. Üst segment o. Onlar kaç senedir yapıyor bir de.
Bu arada bence bu başarının mimarları arasında Buket Aydın da göstermeli.
Buket Aydın da buradan kendisi tebrik ediyorum. Oyunu kime vereceğini açıklayarak.
Bu kadın daha ne yapsın Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak için?
Evet, Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla faydası oldu CHP'ye.
Ya bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'na biraz haksızlık ediliyor bence.
Sen çok iyi bir insansın Çağla, o yüzden.
Ben herkesi benim gibi sanıyorum.
Sen herkesi kendin gibi görüyorsun Çağla.
Ama yani yine hakkını yememek lazım.
Tabii ki kendisine. Ben yani yaş olarak en azından saygım var kendisine.
Rasim Ozan Kütahyalı, Tansu Çiller.
Melahmet Hoca.
Bunlar evet. Bence hepsi başarıya katkıda bulundu.
Tansu Çiller özellikle siyasi kariyeri yıllar önce bitmiş bir isim olarak. Yani bu kadar iyi bir seçim çalışması yapılamazdı.
Muhalefetin gizli silahı Tansu Çiller'dir.
Öyle gözüküyor şu anda yani.
Biz buradan eleştiriyoruz ama evet. Yani. Tansu Çiller düşünüyor, ben muhalefete nasıl yardımcı olabilirim diye, ve diyor ki ben iktidarı desteklersem.
Bu halk beni tanıyor, unutmamıştır büyük ihtimalle.
Herhalde unutmamış. Sayın İmamoğlu, Tansu Hanım'ın arazisinin imarını iptal etmiş biliyorsun.
Evet ya, ona ben biraz... Bu arada bu kadar çalışmadan sonra üzüldüm ben o haberi.
Umarım Tansu Hanım'ın imarı geri çıkar.
Birazcık yani bizi dinleyenler varsa buradan Ekrem Bey'e ulaşsınlar. Bu işi çözün çünkü bu kadın çalıştı sizin için.
Bu arada Sarıyer'den konu açılmışken Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç.
Sana hala mesaj atıyor mu o adam?
Dün 10.30'da SMS geldi. 10.30'da sandıklar açılmış ve sonuçlar belli olmuş olduğu halde sevgili Sarıyerliler diye Şükrü Genç'ten.
Ama ben konuşacağım ama ben bu adamla. Yeter artık.
Şimdi bilmeyenler için Şükrü Genç 3 dönemdir başkandı. Kendisi 4. dönem aday gösterilmeyince partiye küstü ve bağımsız aday oldu. Normal bir seçimde bu aldığı oy oranıyla oyları bölecekti ve iktidar partisine kazandıracaktı. Bu seçimde çok büyük bir kırmızı dalga olduğu için Şükrü Genç.
Artık evinde oturacak diyor.
Evet. Şükrü Yeto yani. Yeto.
Yeto Şükrü. Yeto. Yeto. Yeto.
Bizi arama. SMS gönderme. Umarım sokakta karşılaşmayız. Acaba seçimden sonra devam mı edecek SMS gönderme? Bu adamın kontürleri mi çok, nedir anlamadım.
Kontür mü?
Kontürünü bitirmeye mi çalışıyor acaba?
Şükrü Genç şimdi seçim için 5000 SMS aldı diyelim. Hı-hı. Atıyorum orada 400 SMS kaldı. Onu bitirecek işte adam.
Kesin öyle bir şey oldu.
Mesela Şükrü Genç'ten şöyle bir mesaj gelse bana, gece kıtırtılarım var, gece 3.30 uyudun evet. Mu?
Ayakta mısın?
Aynen, ayakta mısın?
Üzerinde ne var?
Artık o kadar. Ağır bir seçim yorgunluğu var. Sen kendine içki koy, ben de üzerime rahat bir şeyler alıp geleyim Şükrü.
Bir sonraki SMS'te Şükrü Genç'ten ayakta mısın mesajı bekliyorum.
Ben Şükrü Genç'ten diğer seçim nude bekliyorum.
Bu seçimin tabii en büyük kaybedenlerinden biri Murat Kurum.
Tabii ki kendisine buradan geçmiş olsun diyoruz. Olabilir. Çabaladı. Denedi. Denemedim diyemedim.
Mesela Süleyman Soylu da aday olabilirdi.
Ya da evet.
O tip böyle hani partizan, işte kutuplaştırıcı. Onun yerine daha hani teknokrat görüntülü birini seçti AK Parti adayı olarak. Mesela bu ilginç bir seçim gibi geliyor bana. Ama çok gaf yaptı ya.
Hatta oradan da biraz CHP kazandı. CHP durdu bu seçim mesela.
Mesela CHP daha çok sustu.
Evet.
AK Parti kendi kendine şey yaptı gibi.
CHP ölü taklidi yaptı.
Öyle bir laf vardır İngilizce'de yani. Kendini asacak insana ipi vereceksin. Önünde durmayacaksın. Ekrem İmamoğlu'na galiba sen olsan
köfteci
olursun. Ülkenin yarısı köfteci yalnız. En büyük sektör köftecilik.
Köftecileri de bir de bizi kaybetti gibi köftecileri de kaybetti yani.
Turizm bacası sanayi ise köfteci bacalı sanayidir.
Bacalı sanayidir, net.
Bu seçimin bir kaybedeni de Nuray Sayar oldu. Astrolog Nuray Sayar'ı.
Dünya yönetmemize 12 gün kaldı, 11 gün kaldı. İşte bundan sonra herkes bizi kıskanacak falan gibi tahminler veriyordu.
Ekrem İmamoğlu İkizler Burcu.
Kesin
oradan kazanamaz.
Hatta
o videoyu koyalım buraya. Aynen,
buraya koyalım, kendisinin müthiş tahminleri vardı.
Siyasetin astrolojisi ne diyor? Sorular var mı?
Var. Sormak istediğiniz, buyurun Abdülkadir. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı merak ediyor.
Efendim, Ekrem İmamoğlu beyefendi...
İkizler Burcu.
İkizler Burcu bu sezon yani seçimlerde kaybediyor. Ve bitiyor.
Şeyi duydun mu? Ekrem İmamoğlu bitiyor. Siyaset açısından da diyor yok diyor. Genel bitiyor. Ekrem İmamoğlu'ndan bitmiş şampuan gibi bahsediyor. Yani Nuray Sayar'ın mantığına göre Ekrem İmamoğlu'ndan çok az kalıyor. Böyle üstüne su ekleyip karıştırıp biraz daha kullanıyor, CHP gibi bir şey var.
Geçen seçimlerde işte Anka Haber Ajansı bu kadar yanlıştı en son.
Onlar da mı burçlara göre bakıyor?
Nuray Hanım acaba yükselenini mi yanlış biliyor diye düşündüm.
Büyük ihtimalle yükselen ya da Şiron gezegeninle ilgili bir sıkıntı var.
Şimdi Nuray Hanım'ın sarı basın kartı var, bizim mi yok?
Tabii ki canım, onun var. İstediği bir konsere, tiyatroya, maça gidiyor sarı basın kartıyla. Biz
bilet alıyoruz. Niye? Bize de basın. Sayın Candan Erçetin bu seçimin kazananlarındandı.
İkametim keşke Candan Erçetin'e tutsaydı.
Bir de mesela Zeynep Bastık'la karşılaştıranlar olmuş. Çünkü Zeynep Bastık biliyorsun asistanını gönderdi.
Şey de olur ya mesela, bazı yerlerde kendi yerine seçim sandığına böyle giderken onun yerine oy kullanırlar.
Çok kalabalık bir sıra varmış oy verme sırası. Kendisinin yerine asistanını gönderiyor sırada beklemesi için.
Bu insanlara çok abes geldi.
Niye anlamadım, ben de gönderiyorum. Başka, ben bekliyorum.
Asistanı sen bekleyeceksin. Kişi kendi sırasını kendi bekler.
Çok, hayır, hiç gerek yok.
Sen Zeynep Bastık'la empati mi kurdun ya?
Ya mesela ben de seçimde gönderdim. Hatta muhtarda da benim yerime oy kullandı.
Beni onunla uğraşma muhtar.
Ama Büyükşehir Belediyesi'ne gelince dedim beni ara, geliyorum.
Ha, önemli yerlerde sen.
Önemli, yine günün sonunda önemli kararları ben alıyorum. Ama sırada beklemek ve muhtarlığa oy vermek gibi konuları ona bırakıyorum.
Göktürk'te kölelik kaldırılmadığı için sen Zeynep Bastık'la empati kurabildin yani. Sen de, ben bekliyordum böyle Çağla Alkan işte Göktürk'te oyunu kullandı. Kameralara el salladı falan gibi.
Salladım,
şey.
Salladım.
Salladın evet, mı? Evet. Hangi kameralar?
Telefonu verdim eşime. Görmedin mi videomu?
Gördüm.
Evet, tam kullanırken poz verdim falan. Evet. Hatta eşimi azarladı sandık görevlileri. Bak. Yasakmış öyle video çekmek.
Ben ünlü olduğumu oradan anlayacağım. Bir gün beni seçimlerde oy kullanırken merhaba arkadaşlar dedim de görürseniz ben o zaman ünlüyüm.
Ben de aynı onu yaptım ama oy kullandığım yerdekiler beni tanımıyordu.
İşte ya, kitlenle oy verdiğin oya kütüğün uyuşacak.
Evet yani.
Mesela ben Bahçeliler'de verdim oyumu. Uyuşmuyor. Ben Kadıköy'de ünlüyüm mesela. Yani.
Kadıköy'de bazı mahallelerde biraz ünlüsün.
Yel değirmeninde 4 kişi tanıyor mesela.
Evet. Beni. Çok az ünlü. Dünkü seçimlerde oy kullananlardan birisi 117 yaşında Arzu Hanım.
Arzu nine.
117 yaşında bir Arzu olması bütün evet, tweetleri evet, kendinden aldı.
Ama gerçekten 19 Fenerbahçe ile aynı yaşta şu anda.
117 yaşında. Benim de eski sınıf arkadaşım bu arada Arzu Hanım.
Üst dönemi falan mı?
Evet, bir üst dönemim. Ama o erken çöktü.
Onda ben de, onda hiçbir estetik yoktu bu arada Arzu'nun evde.
Var estetik, yanlış doktora gidiyor.
Ha, sen aynı doktora gidiyorsunuz.
Hayır. Birileri de yaşını göstersin canım.
Vallahi canım, birileri de göstersin ne olacak? Arzu'nun evde hiç, bu arada hiç göstermiyorsun. Ben niye Arzu'nun evde yürümeye başladım?
İkimiz de Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası'na verdik.
Tabii ilk oyunuzu oraya verdiniz.
Yok, son oyumuzu da ona verdik.
Cumhuriyet Halk Fırkası'na veriyorum ben oyunu. İlk, yani ondan önce Arzu yoktur herhalde.
Yoktur. Ben de Türkiye'nin ilk Çağla'sıyım. Yok, benden önce var bir Çağla.
Çağla Şikel de var ya. Çağla Şikel senden büyük.
Hayır, şöyle. Benim babamla aynı dönemde ODTÜ'ye gitmiş bir Çağla var. Kendisi manken.
Ha.
Ve o yüzden o dönem okuyan ODTÜ'lerin kızların arasında Çağla çok yaygın bir isim.
Fazla merak, yine bilgi vermeye devam ediyorum.
Yalçın Küçük gibiyim
Yalçın
bugün.
Yalçın Küçük gibi Çağla bugün. Tarihin arka odasından bak.
Bana ismini söyle, babanın gittiği okulu söyleyeyim.
Basın kartını hak ediyor bu kadın.
Bu seçimin en iyi mitingi Balıkesir'den geldi.
Evet. Tek kişilik bir miting.
Buraya onu koyalım.
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 25. dönem Balıkesir Bigadik Adalı köyünden.
Sana neyi hatırlattı bu miting?
Kadıköy Aylak Bar üst kat.
Bu mitingin aynısını yapmıştım.
Aynısını ben 5 sene önce yaptım. Böyle şey. Keşke açık mikrofonlara da gelip başlasaydı bir şey anlatmadan önce.
Evet, evet.
Kaç kişiye anlatsaydı. Kitlesi evet. Hiç yok. Hiç oturmamış. Evet. Deniz Göktaş da böyle başladı.
Deniz Göktaş geldiğinde vardı birileri.
Vardı. 3-5 kişi vardı.
Sen onunla aynı zamanda mı başladın?
6 ay önce ben dün o.
Siz o zaman sıfır seyircili şeylerini bilmiyorsunuz.
Biliyorum. Sen de çıktığımızda bir 3 kişiye çıktık biz.
Ha tamam okey.
Dutluk zamanlarını bilirim ben de eskiyim.
Tamam tamam. Ama bu seçimde en belirleyici oy kimindi sence?
En belirleyici oy kimin olabilir?
Bence en belirleyicilerden bir tanesi, en belirleyici değil ama hanımcıların oyuydu.
E tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii
evet, bununla ilgili de bir klip var.
Ekrem İmamoğlu mu, Kurum mu? Kimi destekleriz? Seçimler.
Kimi destekleriz? İmam mı, Kurum mu diyor.
İmamoğlu tabii.
İmam diyoruz.
Hanımcılık kazanacak diye bir laf var ya. Gerçekten bu seçimlerde hanımcılık kazandı bu arada.
Sonra sence karısından azar işitmiş midir biraz?
Şundan dolayı işitmiştir. Bana niye soruyorsun? Aşkım ne bileyim sana sorma işte sana sordum falan filan diye kızmıştı. Sormasına da. Sormasaydı da kızardı o kadın.
Yani ne ismi? Ben söylemesem Murat Kurum'a mı vereceksin?
Demek ki adam öyle bir adam.
Ama o da biraz red flag pardon da.
Ama işte iki çocukları var. O saatten sonra red flag çalışmaz.
Yani bana eşim sorsa bir dakika ben kime verecektim diye şey derim yuh artık derim ya.
Sana eşin sorsa mesela. Bu...
Düşün bir derim yani. Bir
gözlerin içine yani. Bakıp şunu sorsa. Aşkım Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kime vereceğiz?
Hiç mi alışverişe gitmiyorsun falan derim yani.
Yo alışveriş online yapıyorum aşkım.
Hiç mi kart kredi kartı ekstresi görmedin derim yani.
Bu boşanma sebebidir arkadaşlar.
Evet.
Eşiniz size aşkım İmamoğlu mu vereceğiz kuruma mı vereceğiz diye sordum.
2024 senesinde.
Artık da.
Yine de teşekkür ediyoruz hanımcılara oyları neyse. İçin. Ve şimdi.
Konfetim kalmadı o yüzden atamıyorum arkadaşlar. Atmışım gibi hesap edin.
Bugün harika bir konuğumuz var.
Evet.
Deniz Öztürhan bizimle olacak.
Evet, çok sevdiğimiz komedyen.
Evet, kendisini arayalım. Yarın da Tayland'a gidiyormuş.
Ah çok güzel bir ziyaret.
Ama bize bir yarım saatini ayıracak.
Süper, süper.
Biraz seçim konuşuruz. Biraz da evlilik konuşmak istiyorum kendisiyle. Evet, bugün Fazla Merak'ta çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Deniz Öztürhan bizimle beraber. Yazar, komedyen, stand-up sanatçısı. Stand-up sanatçısı deniyor mu?
Deniyor arada.
Stand-up bir sanat mıdır, zanaat mıdır?
Zanaat diyebilirim ama sanatçı yazıyorlar genelde.
Nasıl zanaat olabilir ya? Stand-up oyma gibi bir şey değil ki yani. Hani zanaat dediğin hani el işi değil mi arkadaşlar? Bilemedim, zanaatçı olmaması lazım stand-upçının. Her şey olabilir.
Kaybolan mesleklerden biri Deniz stand-up.
Evet.
Bu arada söylemeyi unuttum. Türkiye'nin ilk kadın stand-upçısı Deniz Öztürhan. Aynı zamanda sen yarın Tayland'a gidiyorsun galiba.
Ya evet öyle oldu. Seçimlere güzel bir şey yaşadıktan sonra, ülke galiba güzel bir yere gidiyor dedikten sonraki gün böyle bir 15 günde Tayland'a gideceğim. Çok uzun süredir hayalimdi. Çalıştım, paramı biriktirdim.
Hı hı.
Ve şu anda Tay yemekleri için kendimi hazırlıyorum. Allah'ım inşallah başıma bir şey gelmeden dönerim.
Tayland'ın nesi meşhur Deniz? Senden ne isteyebiliriz gelirken bize getir?
Vallahi bir Google et abi. Şu anda sizin yayınınızda söyleyip söylememem. Yani nesi meşhur dersin? Söyleyebilirim ben. Her şeyden önce fuş sektörü meşhur yani.
Fuş meşhurmuş.
Fuş mu? Fuş ama öyle bir gümrükten geçmez diye düşünüyorum fuş.
Çok fazla video izledim işte nerelere gideyim ne yapayım falan diye. En son böyle Pattaya Nightlife işte Bangkok Nightlife videolarına düştük. Aha. Gerçekten bir sokak silme hayat bireyi gördüm yani ve ağladım videonun sonunda. Biraz rahatsız edici o kısmı. Aha.
Dün akşamki seçim sonuçlarını kutladın mı?
Ya kendi çapımda minimal düzeyde işte arkadaşlarımla telefonla konuşarak falan öyle kutladım. Öyle sokağa çıkmadım.
Havaya ateş açmadın mı?
Cama çıkıp Ekre İmaro diye bağırdım 3 kere.
Pompalıyla havaya sıkmadın mı?
Keşke böyle şeylerim olsa evde ama maalesef silah bulundurmuyorum evin içinde.
Komşudan günlük isteseydin ya, bir günlük rica etseydin komşudan.
Seküler kesim çok hazırlıksız yakalandı.
Evet ya, hiç silah patlatmadı seküler kesim.
Ne bir silah ne bir çat pat hiçbir şey patlatılmadı.
Bazı şey falan yapılabilir yani işte mini etek çıkartılıp böyle sıçratla sallanabilir öyle şeyler hani seküler kesim ne yapsın?
Gay öpüşülebilir mesela.
Zahid öpeyim mi kutlamak için?
bu anca öyle kutlanır.
Aynen Zahid dudaklarına yapışmam lazımdı benim ama Zahid şu anda kaçıyor benden.
Evet gelelim bugünkü konumuza evlilik. Deniz senin bu konuda ciddi bir tecrüben var.
Ciddi bir tane tecrüben var.
Bize bir şey yapsana, özet geçsene evlilik kariyerinin özetini.
Yani işte bir ara evlendim, sonra boşandım. Özet olarak bu. Yakın bir arkadaşımla evlendim. Ben Kaan Sezyum tanıyan bilen evet. vardır zaten. Ya uzun sürede Google beni Kaan Sezyum'un eski eşi olarak hala belki de şimdi
hadi canım. Google'a yazınca benim, öyle mi çıkıyor?
Kaan Sezyum'un eski eşi bir de yani. Tamam. Yani bu
bir dakika Umut buraya uzman olarak onu da yazalım. Deniz'in ismini altına onu da yazmayı unutma. Bizim
gerçekten bunu yazarsanız siz dava ederiz. Defalarca şikayet ettim. Gücüm yetmiyor yani ama size gücüm yetebilir. Sonuçta iki tane gariban komedyensiniz.
Biz her şeye gücün yeter.
öyle bir şeyle boşanmadık yani. Hala çok yakın arkadaşız. Çok fazla görüşüyoruz. Gereksiz fazla görüşüyor da olabiliriz aslında.
Beraber çalışıyorsunuz.
Evet. Beraber iş yapıyoruz evet. Onun dışında ama beraber gerçekten arkadaş olarak çok vakit geçiyoruz. Yani akşam yemeklerini beraber yiyoruz. Bir yerlere beraber gidiyoruz. Hala hani vakit geçiriyoruz.
Evet.
Yani evlilik ya tabii doğru bir insanla mı evlendim? Hani ailesi de çok sevdiğim insanlar falan. Ben o zaman doğru olduğunu düşünmüştüm. Hı-hı. Ama süreç içerisinde baktım ki o kadar da doğru değilmiş. Beklentilerim farklıymış benim evlilikten. Kaan'ın da hiç öyle bir derdi bile yokmuş yani açıkçası. Benim beklentilerimi karşılamak gibi en azından. O yüzden evlilik kısmını sonlandırdık. Daha az sinirim bozuyor Kaan hocam olduğu zaman.
Nasıl peki evliliği tavsiye eder misin gençlere?
Yani tabii başka bir çözüm yolu kalmadıysa. Elimizdeki seçenekler denendi. Artık hani başka bir şey yapılamayacak durumdaysa. Hani o zaman son çare olarak da evliliğe başvurulması düşünülebilir.
Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Yani evliliği haklı gösterecek nedenler. Bir numarada aşk çıkmış. İki hayat boyu bağlılık çıkmış. Üç yoldaşlık çıkmış. Dört çocuk sahibi olmak çıkmış. Beş ekonomi çıkmış. Ekonomik
en yüksek,
nedenler.
En yüksek oranı hangisinde?
Aşk. Yani evliliği haklı gösteren birinci neden aşık olmak. Çocuk dört. Ben çocuğun daha yüksek olmasını beklerdim. Bence çocuk sahibi olmak iyi bir neden evlenmek için.
Sahibi olmak iyi bir neden de sahibi olmak iyi bir şey.
Ama çocuk sahibi olmayı düşünüyorsan.
Seks aşka giriyor galiba.
Evet seks yok
seks,
burada.
Seks yapmıyorlar. Zaten evliler seks yapmıyor diye.
Seks yapmamak bir neden
seks
olabilir.
Seks yapmamak bir neden olabilir.
Hani açık konuşmak gerekirse hani böyle çok yıldırım nikahı falan kıymıyorsanız ilişkinizin aşık olduğunuz noktasında evlenmiyor oluyorsunuz. Yani aşık olduğunuz noktadan 2-3 sene sonra işte bir takım hazırlıklar, aileler, her şey bilmem ne yapıldıktan sonra evleniyor oluyorsun. O saate kadar o aşk çoktan kurumsallaşmış bir şeye dönüşüyor.
Sen Caner ne diyorsun? Evliliği haklı gösteren bir sebep ne var?
Evliliği haklı gösteren bence hiçbir sebebi yoktur. Evlilik tamamen haksızlıktır. Evliysen haksızsındır.
Peki boşanma hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Boşanmanın yani, olmadığı bir dünyada evlenmek ister miydin?
İstemezdim yani öyle şey mi olur?
Boşanma olmasa kimse evlenmezdi.
Katoliklik diye bir şey vardı yani.
70'lere kadar İtalya'da mesela yasakmış boşanmak.
O yüzden kadın erkek ölümleri çok fazlaymış orada.
Aynen öyle.
Boşanamıyorsa öldürüyor.
Böyle bir film var. Marcello Mastroianni oynuyor. İtalyan usulü boşanma var. Ünlü film. Komedi. Çok süper. Yani izlediğim en iyi komedilerden biri bu. Bu tam da onunla ilgili. Yani boşanılamayan bir dünyada.
Eşinizi nasıl öldürürsünüz?
Yargıtay'ın yeni bir kararı var boşanmayla ilgili. Eşine alo diye seslenmek boşanma sebebi sayılmış.
Nasıl bir alo?
Nasıl bir alo?
Alo, alo, alo, alo, alo. Ezel'in öyle şarkısı var.
Acaba ondan bahsediyor Yargıtay.
O değildir. Alo, şşş falan gibi bir şeydir.
Ha, buraya bak, alo.
Davarım tırak.
Mesela karına müdür dersen. O da yani, sayılıyor mu? Dersen.
Sayılmıyor mesela. Alo demek sayılıyor değil
mi? Yani, alo sayılıyor, müdür sayılmıyor mu mesela?
Öyle, sayılmıyormuş.
Adamsın karıcığım.
Adamsın demek.
Toprağım.
Ne?
Toprağım.
Toprağım.
Her şey y***m
zannediyor. Y*** da olabilir. Onlardık dört italk.
Bayağı derse sana bir adam en sevdiği yeriyle sesleniyor diye düşünmen gerekiyor.
Ya patlıcan emojisi gibi bir şey.
Hayır, o hayatım demek gibi bir şey. Hayatım.
O sayılmaz.
O yüzden sayılamaz. Ama alo.
Ya bir dakika sayılmaz. Yaz alo değil oradaki Yargıtay'ın kararı. Alo diye telefonu açtın boşanıyorsun.
Asla gibi. Asla.
Yargıtay bunu kararına yazdı mı acaba? Alo'yu nasıl telaffuz etmen gerekiyor?
Tonlamaya göre zaten orada kararda şey.
O diyor. Çok önemli o tonlama. Tabii. Üç kere alo demek eşine.
Boşanmak için alo alo alo diyorsun boşanıyorsun.
Evet.
Sanırım arada telefon olmadan alo diyorsun.
Ha. Evet. Telefon varsa karar iptal Yargıtay kararı.
Tabii yani telefonda alo demek çok normalken hani arada hiçbir telefon falan yokken durup dururken alo diyorsa zaten eşinin sağlık dengesinin olmadığına kanaat edip.
Deniz kariyerinin bu noktasında Yargıtay kararlarını bize açıklamaya. Benim eşim bana bu sabah ultimatom verdi. Yatağının başında biten telefon şarjı var onun. Ben ikidir onu oradan alıp kaybediyorum. Yenisini almış, yeni şarj almış ve böyle bunu takarken prize şey dedi bana bakıp, bunu bir daha yerinden oynatırsan
seni boşarım.
Evleri ayırmamız gerekecek. Adamın red flag şarj cihazıymış yani.
Ama önemli bir konu bu, evet.
Hani bir şarj, iki şarj, üçte şeysin.
Boş ol, boş ol, boş ol.
Yargıtay'ın bununla ilgili kararı var mı?
Yine iyi, evleri ayırmak çok iyi. Ben Kaan'a genelde seni bıçaklarım diyorum. Ultimatum olarak artık elimde hiçbir şey kalmadı. Evleri ayırdım, boşadım, hani yapabilecek. Seni bıçaklarım diyorum yani.
Peki Deniz, sence evlilikte başarı kriterlerini sen nasıl görüyorsun? Yani neleri başarı kriteri olarak kabul etmeliyiz bir evlilikte?
Uzun evliliğin sırrını soruyorsun sen.
Hayır işte, yani o bir kriter ama. Ya mutsuz ve uzun bir evliliğin olabilir.
Kısa bir senelik ama çok mutlu bir evlilik.
Ya da çok karlı bir evliliğin olabilir. Şimdi mesela Jeff Bezos'un eski eşi.
Evet.
Mackenzie Bezos.
Evet.
Ama boşanırken kadın 38 milyar dolar almış.
İşte bu evlilik mutlu bir evliliktir.
Bu başarısız bir evlilik mi?
Mutlu evlilik için sırrı Jeff Bezos gibi.
Mutlu evlilik değil, mutlu boşanma
mutlu
bu.
Mutlu boşanmanın sırrı.
O kadın herhangi bir yerden bir yere uçarken bir jet kazasında... Hani bir daha bulunamayacak şekilde Pasifik'te kaybolabilirdi yani. 38 milyar vermek istemiş Jeff Bezos.
Aslında onlar boşanmayacaklardı. Sonra Jeff Bezos'un attığı dick pic. Yani metresine attığı dick pic ve şu anki nişanlısı oluyor kendisi. Medyaya sızdırıldı. Sızdıran kişi de büyük bir ihtimalle şu anki nişanlısının erkek kardeşi.
Yani Jeff Bezos bile dick pic mi yolluyor? Dünyanın en zengin adamısın ve diye şey mi yatıyorsun? Mesaj mı atıyorsun harbiden yani?
Evet abi, sevgili, ne yapsın?
Ama paran da olsa pulun da olsa mutlu olamıyorsun. O dick pic'i atıyorsun gene Deniz.
Uzayda fotoğraf çekilebilecek bir insan. Ayına gibi, evet. Kadına şey.
Dünya kadar malın olacağına fındık kadar dick pic'in olsun işte.
Ha, peki o dick pic nasıldı? Ben onu da bilmek istiyorum. Yani hani atıyorum, ben o kadar zengin olsam onun için özel enturaj tutarım. Fotoğraf getiririm, ışık ayarlarım. Makyajı, evet. Falanı. Hani anladın mı? En iyi günü falan.
Bana dünyanın en iyi dick pic fotoğrafçısını bulun mesela. Bu dick onu hak ediyor. Tabii canım, öyle alelade biri çekmemiştir. Ben bu arada görmedim dick pic'i. Duydum yani, duyduğum kadarıyla.
Ben de kulaktan dolma bilgilerle veriyorum yani, dick pic'i görmedim.
Şimdi mesela sana deseler ki bu fotoğraf Jeff Bezos'un dick pic'i. Açıp bakar mısın?
Bakarım.
Gerçekten.
Dayanamam, bakarım ya. O kadar zengin ama... adamın şeyi nasıl diye.
Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Dick pic'i tamam attın da yüzün dick pic'in içinde yoksa... Dick pic'in senin dick pic'in olduğunu kimse bilmiyor zaten.
İnkar edebilirsin diyorsun ya dick pic'i.
Dick pic inkar etmesi çok kolay bir şey. Dick'inle kafan arasında ciddi bir mesafe var.
Yani fotoğrafta Jeff Bezos'un suratı da gözüküyor anladığım kadarıyla.
Yani bir alttan tane fotoğraf. Kamera açısına önemli. Bakar. Ya niye suratını da içine sokuyorsun kadrajın, onu anlamadım.
Elimizde yeterli veri olmayan bir konu hakkında konuşuyoruz. Bence hemen hepimiz... Buna bakalım.
Bir dakika. Okay. 30 saniye araştırma arası hemen.
Fazla merak araştırma arası 30 saniye. Şimdi gül.
Valla işte ne yapalım. Allah mesut etsin. Yeni hanımını da gördük. O da değişik bir insan. Stiliyle, evet. Göz dolduruyor diyebileceğimiz. İnşallah çok mutlu olurlar.
Yeni hanımı eski hanımından daha yaşlı. Yani yaş olarak daha olgun. Bu da güzel bir şey.
Evet.
Yoko Ono'dan beri ilk kez böyle bir şey oluyor. Ünlü erkeklerin yeni eşleriyle eski eşlerinin yaşını karşılaştıran tek kişiyim herhalde, bilmiyorum.
Tek senin böyle bir hobin var ya.
Peki çiftlere vermek istediğin bir ilişki tavsiyesi var mı Deniz?
Belli ki evliliği başaramamışım. Evliliği başardığım gibi boşanmayı da başaramamışım. Eski eşimle her gün görüşüyorum, hiç bende yemek yiyor. Yani anladın mı? Yani benim kimseye diye verebilecek hiçbir şeyim olamaz. Gerçek ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani yaşadığınız şeyleri olumlamakla ilgili Olumlu Dünya diye bir podcast'im var. İyi bir içerik olduğunu düşünüyorum. Gidip oradan hani hayatı olumlamakla ilgili tavsiyelerimi dinleyebilirler.
Deniz'in podcast'ini kesin dinleyin zaten. Pişman olmayacaksınız. Bazen 2001 doğumlu insanlar ilişki tavsiyesi veriyor. Görüyor musunuz?
İlişkideki şu an en uzman Z kuşağı zaten.
2000 doğumlu, 2000 küsur doğumlu insanlar böyle makyaj yaparak tavsiye veriyorlar. Uzun süreli ilişki dediği ne yani?
Sana veriyor işte Çağla.
3 hafta işte, mı?
Onlarda bir 2 ay mesela uzun ilişki oluyor mesela.
Ha, 2 ay mı mesela?
Tabii 2 ay uzun bir ilişki. 3 ay uzun bir ilişki. Ha, bir hafta, evet. Kısa bir ilişki oldu. Bir hafta.
Kime veriyorlar bu tavsiyeleri, şey meyve sineğine falan veriyorlar?
Çünkü hızlı yaşıyor Z kuşağı yani. O senin iki sene, senin dünyadaki iki seneyle onların iki ayı eşit.
İlişkiler ve onun psikolojik açılımlarıyla çok ilgilenen bir kuşaktan bahsediyoruz. İşte travmalar, ghostingler, branchingler, hani bizim hayatımızda olan ama şeylerini bilmediğimiz, kavramsal olarak hiçbir yere oturtamadığımız her şeyi onlar böyle ilmek ilmek çalışıyorlar.
Evet, kendi duygularını analiz edip, masaya yatırıp, işte düşünen.
Bunları meraklılar aynen, yani hani terapiye gidiyor evet. Bir kısmı. Hani bizim hiç bilmediğimiz bir sürü şeyle mücadele ediyorlar aslında. Mücadele ediyorlar demeyeyim de hani temas ediyorlar. O yüzden yine birisinden duyduğu bir şeyleri söylüyor büyük ihtimalle.
Tabii bizim terapiye gitmek aklımızın ucundan bile geçmedi. Yoktu biz çocukken.
Ya vardı da işte ancak iyice böyle hani kundakçılık falan yapıyorsan. Yani
evet evet.
Böyle bir
aynen,
ekstrem
aynen.
Bir şey yapman gerekiyordu yani.
Biri love bombing yapınca sevinirdin.
Tabii canım.
Şeyin artardı, evet. Özgüvenin artardı.
Gaslighting, ghosting.
Gaslighting yapınca efendi gibi şey yapardın. Ne derler de bunalıma girerdin.
Arkadaşlarının başını şişirirsin.
Tabii.
Bana şöyle yaptı, böyle yaptı sabaha kadar.
Şimdi ama çocuklar kaç yaşında ki?
Onlar sanıyorum Z kuşağından sonraki kuşak oluyor ama Z kuşağından sonraki kuşağa harf vermeyecekler. Çünkü okuma yazmaları olmayacak gibi geliyor bana.
Onların bir kahramanlık yapması bekleniyor, bir isim almaları için.
Ekran süresi o kadar yüksek ki yeni kuşağın. Bir alfabeyi öğrenemeyecekler.
O da olabilir, o da olabilir.
Peki, sence feminizm aşkı öldürmüş olabilir mi?
Yani feminizme gelene kadar kapitalizm bence aşkı ilk öldüren şey. Yani feminizmin daha bir şey öldürdüğünü görmedik ya, yavrum yazık oldu. Ancak bir şeyleri hayatta tutmakla ilgilenebiliyor. İt gibi çalışan ofislerde bilmem kaç saat mesai yapan ve hani çok kötü birbirleriyle sürekli rekabet eden, hor görülen insanların eve gelip birbiriyle aşk yaşama ihtimali çok düşük yani. Hı-hı. Aslına bakarsan.
Feodal sistemde de aşk yoktu pek o zaman. Onlar da sonuçta tarlada çalışıyorlardı.
Tasvip edilen şeyler onlar değil. Aşk tasvip edilen bir şey değil.
Zaten kapitalizmle gelen bir şey değil mi aşk? Biraz da.
Biraz.
Ama evet, kendi ayıracak zamanının olması lazım ki o ilişki şey yürüsün. Bir de işlerin iyi gitmesi lazım.
Keyfin tıkırındaysa ol biraz daha evet. Aşk. Aşk işin içine dahil oluyor yani.
Kariyerin iyi gitmiyorsa, sağlığın iyi gitmiyorsa, sağlığın iyi gitmiyorsa... İlişkin nasıl iyi gidecek
sen? Mesela şu anda benim CV'mi okuyorsun sen şu anda.
Ya sonuçta evlilik dediğin şey biriyle bir takım oluşturuyorsun. Ve kararları iki kişi olarak alman lazım. Bir yere taşınacağım, beraber taşınmak zorundasın. İşte evde beraber evi dekor etmek zorundasın. Ev alışverişinde ortak bir şey yapman lazım falan. Bir nebze özgürlüğünü ve şeyini kaybediyorsun.
Tabii canım, iki kişi oluyorsun bir anda. Eş başkan oluyor yani. Buna alışık olmayan bir insan için evet. Çok zor ilk etapta yani.
Evet, ve buna bir denge oturtman
evet,
lazım.
Evet evet evet.
Ve çok zor bir şey bunu bir denge.
İki kişinin beraber karar alması artık çok zor.
Evet, şimdi insanlar giderek kişisel evet. Özgürlüklerine daha...
Hamur seviyesi çok düşüyor artık. Düştü artık.
Evet evet. Biraz da mesela kadınlarla erkeklerin beklentileri de uyuşuyor mu? Mesela şu gözlemlediğim bir şey benim. Çocuk doğum günlerine ben çok gittim. Mesela 20 kişilik doğum günü, tamam mı? 22 tane çocuk var. Bakıyorsun 11 tanesi prenses. Çünkü 11 tane kız var, 11'i de prenses. Mesela 9 tane erkek arasından bir tane prens yok.
Hepsi Spider-Man.
Bütün kızlar prenses. Hiçbir erkek prens değil mesela.
İşte o çocuklar büyüyünce o prensesler o Şimşek McQueen'lere bakmıyor.
Ya da erkekler niye prens olmak istemiyor mesela?
İstemiyorlar, istemiyorlar.
Niye prenslik arzu edilen bir şey değil erkek çocukları?
Asıl yani niye çocuklar prens gibi giyinmiyor değil, niye kızlara prenseslik dışında yeni şeyler, yani öykünmek isteyecekleri yeni karakterler üretilmiyor diye sorabiliriz yani. Neden benim çocuğum Catwoman olmasın? Neden?
Yani üretilmiyor mu ya da tercih mi edilmiyor?
Tercih edilmiyor daha fazla biraz ama bence evet. Yani.
Üretilen de kendi yine eril evreni, evril sinema evreni içerisinde üretiliyor. Kız çocukları tüketsin diye üretilen her şey prenses dediğiniz ya da peri.
Prenseslik kurumunun bence...
Prenseslik kurumu başından beri var. Ben çocukken de
bence
prenseslik kurumu vardı.
Bence sorunlu ya. Bence Yargıtay'ın onu bir iptal etmesi
evet,
lazım.
Prenseslik kurumu kaldırılsın artık.
Monarşi kaldırılsın.
Monarşi kalksın. Bütün ülke kırmızı olduk artık. Şu prenseslik kurumu da kaldırılsın.
Evet, bu ülkenin başına dert.
Bela prenseslik. Bela bu prenseslik. Bela.
Peki evlendiğin kişi ne iş yaptı senin için önemli mi mesela?
Evet. Sevdiği bir işi yapıyor olması önemli. Hayatında mutlu olması. Ben mesela çok sevdiğim işleri yapıyorum. Hı-hı. Sanatçı olmak zaten o yani. Yani gerçekten sadece sevdiğin şeyleri yapıyorsun ya da para kazanmak için evet iş yaptığımız oluyor ama hani temeli bu. İster istemez o da yani kendi yaptığı işle mutlu olsun, kendisi tatmin olsun ve hayatındaki o konudaki sıkıntılarını gelip bana kalkmasın isterim. Ve yani aslında şimdiye kadar oluşturduğum yaşam standardıyla çok da uçurumlu olan bir geliri olmasını da isterim. Hı-hı. Ama bu çok yüksek, uçurumlunun öteki tarafı da çok yüksek mesela. Çok benden aşırı zengin, 45 kuşaktır da o zenginliği yaşayan atıyorum bir aileye de gelin gitmek istemem.
Oligark yani, karısı olmam diyorsun mesela.
Olmaz o işte. Onlar zaten yanlış. Yani çok fazla güçle oynayan insanlar günün sonunda o güç seni de sokabilir. Hani o zaten no.
Uzun bir kariyer olamıyor oligark karılığı. Bir şey yaşantı var. Tabii. 30'unda direkt sözleşmen iptal oluyor.
Oligark karısılığında yaşa takılanlar.
Emeklilikleri, EYT'leri hemen geliyor. Güzel, hızlı bir emeklilik.
Hızlı emeklilik. Peki son olarak evlilik teklifi konusunda bazı kriterlerin var mı? Yani mesela evlilik teklifi nasıl olmalı? Ya da nasıl olmamalı? Mesela kamusal alanda sana biri teklif etse.
Yani o sosyal baskıyı da hissettirerek yapılan evlilik tekliflerinden ben açıkçası yani özellikle daha genç insanlar yapıyorlar bunları böyle şovlu movlu onlardan rahatsız oluyorum. Orada ciddi bir şey var. Yani kameraya alınıyorsun falan o an.
Evet evet. Yani. Mesela beraber olduğu insan tripodu kuruyor falan. Tamam.
Ama yani birazcık da özenli olsa evlilik teklifi güzel olur tabii.
Romantizm biraz olacak.
İncelikli şeyler yapılması hoş olur. Neden olmasın ya? Çok az beklentiyle girdim ben ilk evliliğime Çağlı'cığım. Hiçbir şey vardı yani. Onun da doğru ama hani düğün yapılmasa da evlilik teklifi, yüzük neymiş, gelinlik mi? Hani bunları yaptım hep. Hani evet. Ev yeni eve geçilmese ne olur falan. Yeni eşya alın ne olacak?
Evet.
Bunların hepsinin yanlış olduğunu gördüm.
Gerçekten yani, mi?
Evet.
Aa çok iyi.
Yani hiçbir şey beklemeyerek, hiçbir şey yani o zaman sen X kadar bekliyorsan adam da diyor ki ya zaten ben X kadar koyarak bu işin içerisine seni aldım evin hanımı yaptım. Evet. O X 1 çarpı 2 olmuyor hiçbir zaman.
Ha.
Dediğim gibi öyle gösteriş için değil ama şeyi isterim. Beni düşünsün, cidden düşünsün. Cidden hani benim hoşuma gideceğini bildiği bir şeyler yapsın. İsteyeceğim öyle bir adamla tanışırsam bir gün. İşte zannetmiyorum tabii daha evleneceğimi de ama.
Değer verilmek yani karşıdaki insanın sana değer verdiğini görmek istiyor insan. Uzun süreli ilişkilerde de böyle bir şey var. Bir rahatlama ve şey oluyor yani hani zaten herkes birbirinden emin oluyor. Bir şey ispatlaman gerekmiyor ve o kısım genelde böyle bir yani hayatla zor ya.
Evet.
Herkesin bir ton işi var ve hiç zamanı yok. Bu tip böyle jestler, romantik jestler ya da şeyler eleniyor hayattan gerçekten.
Ya bir şey söyleyeceğim. Senin eşini bavulunu hazırlıyor olman bir romantik jest. O adam yani o adam derken bir adam da benim için buna benzer bir şey yapacak.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Gerçekten romantik jest bu. Onun hani tertemiz bir şeylerini bulunduruyor olman ve onları bir yerlere koyuyor olman gerçekten. Bir erkek benim için böyle bir şey yapmadı abi şimdiye kadar. Bekliyoruz yani yapılsın diye.
Evet. Çok güzel. Bunu ifade etmek, bu şekilde bilmek de bence çok gayet, olumlu bir adım.
Gayet doğru.
Yani ben bunu daha önce böyle yaptım ama aslında böyle istiyormuşum diyebilmek çok güzel bir şey yani.
O emek çaba karşılıklı olmadığı sürece o iş sürmüyor zaten. O yüzden buradan genç kadınlara şeyim, ay ben bu adamı adam ederim. Alırım da evlenirim de çok güzel yaparım onun. Nasıl da güzel yapar. Olmaz o iş. Hazır. eğitimli adamlarla evlenin.
Peki önceden evlenmiş biri bir miktar eğitim almış olabilir aslında.
Tabii, hazırlık okumuş diyebiliriz ona.
Mesela eski eşini arayıp referans isteyebilirsin.
Tabii.
Değil mi?
Doğrusu da budur.
O yüzden de yani ikinci el marketi çok aslında hayırlı bir market olabilir insanlar için.
Sıfırından iyi olur.
Sen eğitimli misin mesela?
Ben hiç sıfır eğitim.
Bir şey soracağım. Yazmışım ama unutmuşum. Mesela aldatma ile ilgili mesela çok fazla şey diyen var. İşte bu Tinder ve internet, işte sosyal medya falan aldatmayı çok kolaylaştırdı eskiye göre. Siz buna mesela inanıyor musunuz?
Tabii sosyal medyanın olması normalde sokakta bilmem nerede göremeyeceği pek çok kadına kendi tuvaletinin konforunda like ve şey alev atabilmesine olanak verdi pek çok insana. Evet. Aynı şey kadınlar için de geçerli yani. Şöyle şeyler biliyorum mesela. Kadınlar, başka kadınlarla beraber olmuyor ama sabahlara kadar oturup onlar odasına gidiyor. Onlarla chatleşen adamlar.
Aha.
Hani aslında temelde o evlilik içerisinde bir şeyler eksik veya yanlış veya konuşulmuyor veya üzeri örtülüyor. Taraflardan biri de işte internetin gücünü kullanarak yapıyor.
Ama şöyle bir sorun var. Yani bu sefer bazı çizgiler çok şey oldu. Muğlaklaştı.
Nasıl?
Ya mesela şimdi WhatsApp'tan biriyle konuşuyorsun diyelim, tamam mı? Ya iş arkadaşım belki. Şimdi bir bakıyorum ben bazen akşam olmuş 11.30, ben mesela birisiyle mesajlaşıyorum WhatsApp'tan. Şimdi 11.30'dan 11'den sonra mesela evli bir kadının karşı cinsten biriyle WhatsApp'tan yazışması.
Hı.
Mesela şey olabilir ben bazen.
Bana caiz.
Bana komedi olunca caiz mi?
Tabii, sen 9-5 çalışmıyorsun.
Senin iş arkadaşların o saatte işteler, evet. Çünkü.
Mesela tadilatımı yapan ustayla konuşuyorum.
O zaman hoş değil.
Yapma. Usta da yanlış anlar.
Ya da ümit vermiş oluyorsun.
Gerçekten. Evet.
Tabii usta da ümit bekliyor senden ya şu anda. Yani.
Bu arada benim başıma geldi. Ustayla ben yazışmaya başladığımda saat 9'du. Ama hemen geri yazmıyorsun ya. Ve bir noktadan sonra telefonu eşime verdim. Çünkü sıkıldım yazmaktan. Yani yazdığım şey de evle ilgili bir problem yani. Sonra bir baktım böyle saat 11.30'da eşim adamla yazışıp kıkırdıyor. Benim telefonumdan. Eşim aslında ustayla flört ediyor, farkında değil.
Ama senin ağzından.
Çünkü telefon benim telefonum.
Birbirine komik videolar atıyorlar, stickerlar
atıyorlar.
İmojiler
havalarda uçuşuyor falan. Dedim sen niye adamla yazışıyorsun benim telefonumdan 11.30'da? Ben şu an senin yüzünden flört ediyorum el alemin adamıyla yani. Hadi de haklısın, pardon dedi.
Neyse, ayrılıp veriyorum telefonu. Adamdan ayrılıp sana vereceğim telefonu.
Son olarak Teoman'la şeyin nasıl, ilişkin nasıl gidiyor?
Görmedim yani. Geçen yaz görmüş olabilirim en son kampta. Geçen yaz da görmedim. Pardon, yalan olmasın. Görmedim. Yani şakadan haberi var ama onu paylaştı storiesinde falan. Teoman'la ilgili en kötü şey, eğer onunla ilgili kötü bir şaka yaparsan o sen o neymiş
ki baktan
sonra bir hikaye anlatayım diyor ve yani kendisini çok daha rezilletecek bir şey anlatıyor. Hani hiç kesinlikle altında kalmıyor. Asla hani öyle beni bozdunuz falan gibi bir durum yok. Onu asla hiçbir şey bozamaz. Gerçek bir rockstar abi adam.
Sağlıklı bir egosu yani. Var demek ki. Bir miktar sana benziyor.
Çok teşekkür ederim, sağ ol.
Teoman'a ve Caner'e çakabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Evet.
Çakılma
rahatça.
Çakılma konusunda benziyoruz sadece bu arada Teoman'la.
Çok teşekkür ediyoruz ben Deniz, teşekkür bize konuk olduğun için.
Ben sizi çok seviyorum. Böyle yani ama neyse. Seviyorum sizi.
Niye ya, tam bizi övüyordun.
Övmekten niye vazgeçtin Deniz ya bu?
Tamam neyse, bize katılmış olmandan belli. Biz de seni çok seviyoruz.
Öpüyorum ikinizi de, yüz yüze görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz Deniz.
Görüşürüz. İyi seyahatler.
Biz İstanbul'umuzu kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Söz veriyoruz. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Recep Tayyip